Ayrım 5. Hazır mısın Overstreet? Diye sordu Hagger, onur salonuna doğru yürürken. Knox Overstreet yine orada dikilmiş, eski Wilton öğrencilerinin fotoğraflarını inceliyordu. Evet efendim, teşekkür ederim efendim, diye cevap verdi. Hagger'ın peşinden binanın önüne park etmiş arabaya doğru giderken. Vermont sonbaharının değişen renkleri karanlığa yenik düşmek üzereydi. Renkler değişirken ne kadar güzel oluyor değil mi Bay Hagger? Dedi Knox coşkuyla. Renkler mi? Ha, evet. Diye mırıldandı Hagger. Arabayı seçkin Dunbury ailesinin yaşadığı kocaman konağa doğru sürüyordu. Beni getirdiğiniz için teşekkür ederim, diyerek gülümsedi Knox. Dunbury'ler dönüşte beni okula bırakacaklarını söylediler. En geç 9'da okulda ol, dedi yaşlı öğretmen ciddi bir tavırla. Peki efendim. Knox döndü ve geniş, beyaz, gösterişli evin kapısına doğru yürüyüp zili çaldı. Kendisinden belki biraz büyük, çok güzel bir kız açtı kapıyı. Kızın üzerinde kısa, beyaz bir tenis eteği vardı. Selam, dedi gülümseyerek. Işıltılı mavi gözlerinde yumuşacık bir ifade vardı. Knox tereddüt etti. Şaşkınlıktan konuşamıyordu. Ah, selam, diyebildi sonunda. Chet'i görmeye mi geldin? Diye sordu kız. Knox bir an ona baktı. Gözlerini onun düzgün vücudundan alamıyordu bir türlü. Chet, diye tekrarladı kız gülerek. Chet'i görmeye mi geldin? Bayan Dunbury, diye kekeledi Knox. O sırada kızın arkasında orta yaşlı bir kadın belirdi. Knox, diyerek gülümsedi Janet Dunbury. Kız arkasını dönüp yüksek merdivenlere yönelmişti. İçeri gel, biz de seni bekliyorduk. Knox, Bayan Dunbury'nin arkasından içeri girdi. Bir yandan da gözleriyle basamakları ikişer ikişer tırmanan kızı takip ediyordu. Bayan Dunbury, büyük, duvarları ahşap bir kütüphaneye girdi. Joe, dedi, 40 yaşlarındaki çok şık giyimli adama. Bu Knox. Joe başını kaldırıp baktı ve sıcak bir tavırla gülümsedi. Knox, seni gördüğüme sevindim. İçeri gel, ben Joe Dunbury. Tanıştığımıza sevindim, diyerek gülümsedi Knox. Dönüp merdivenlere bakmamaya çalışıyordu. Babana çok benziyorsun. O nasıl? Diye sordu Joe. Knox'a bir bardak soda uzatırken. İyi, diyerek başını salladı Knox. Geçenlerde büyük bir dava aldı. Senin ileride ne olacağını tahmin edebiliyorum. Babanın yolundan gideceksin, değil mi? Diyerek güldü Joe. Kızımız Virginia ile tanıştın mı? Ha, o sizin kızınız mıydı? Diye sordu Knox coşkuyla, parmağıyla merdivenleri işaret ederek. Virginia, Knox'a merhaba desene, dedi Bayan Dunbury. Odanın öbür tarafında oturduğu yerden kalkan, 15 yaşlarındaki sevimli ama pek güzel olmayan kıza. Kızın kitaplarıyla düzgün bir el yazısının süslediği kağıtları yere yayılmıştı. Ben Jenny, dedi kız Knox'a dönerek. Selam. Utangaç bir tavırla gülümsedi. Merhaba. Knox, Jenny'ye şöyle bir baktıktan sonra gözlerini yeniden merdivenlere çevirdi. Bakışları yukarıda durduğunu fark ettiği kıza kenetlenip kalmıştı sanki. Birden o yönden gelen bir kıkırdama duydu ve ne yapacağını bilemeyerek Ginny'e döndü. Otur otur, dedi Bay Dunbury, rahat görünümlü deri bir koltuğu işaret ederek. Baban sana birlikte aldığımız davadan söz etti mi? Efendim, dedi Knox dalgın bir tavırla. Tenis eteği giymiş olan kız, yanında uzun boylu, atletik vücutlu bir gençle merdivenden iniyordu. Sana olanları anlatmadı mı? Diyerek güldü Bay Dunbury. Şey, hayır, dedi Knox. Gözlerini kızdan alamıyordu. Çift odaya girdiğinde Bay Danbury öyküyü anlatmaya başlamıştı. Çok zor durumdaydık, dedi. Hayatımın en büyük davasını kaybettiğimden emindim. Sonra babam bana geldi ve bir çözüm yolu bulabileceğini söyledi. Bir tek koşulu vardı. Müvekkilden gelecek bütün parayı o alacaktı. Şeytanın oğlu. Bay Danbury dizine vurdu. Ne yaptım biliyor musun? Ha? Dedi Knox. Parayı almasına izin verdim, diye kükredi Bay Danbury. O kadar çaresizdim ki babanın bütün parayı almasına izin verdim. Knox yalancıktan gülmeye başladım. Bay Danbury'nin isterik kahkahasına eşlik etmeye çalışıyordu. Bu arada gözleriyle eşikte duran çifti takip etmeye de devam ediyordu. Baba, bu köyü alabilir miyim? Diye sordu genç adam. Senin arabana ne oldu? Dedi Joe. Chet, kibarlık nedir bilmez misin sen? Knox, bunlar benim oğlum Chet ve kız arkadaşı Chris Noel. Bu da Knox Overstreet. Biz tanıştık sayılır, dedi Knox Chris'e bakarak. Evet, diye karşılık verdi Chris. Gülümsüyordu. Selam, dedi Chet. Son derece ilgisiz bir tavırla. Bayan Danbury ayağa kalktı. Ben gidip yemekle ilgileneyim izin verirseniz. Hadi baba, neden bunu mesele haline getiriyorsun? Çünkü sana bir spor araba aldım. Ama sen nedense sürekli benim arabamı istemeye başladın. Chris'in annesi biz büyük bir arabaya bindiğimizde kendini daha güvende hissediyormuş. Değil mi Chris? Chet'in yüzünde hain bir gülümseme vardı. Chris kızardı. Sorun değil Chet, dedi. Hayır efendim, sorun işte. Hadi baba. Joe Danbury odadan çıktı. Chet de onun peşinden gitti. Yalvarıyordu. Hadi baba. Bu gece bukiye kullanmayacaksın nasıl olsa. Öyle değil mi? Almamda ne sakınca var o zaman? Tartışma koridorda devam ederken Knox, Ginny ve Chris ne yapacaklarını bilmez halde dikiliyorlardı. Hangi okula gidiyorsun? Diye sordu Knox. Ridgeway Lisesi'ne, dedi Chris. Hanley Hale nasıl Ginny? Fena değil, dedi Ginny kısaca. Hanley Hale sizin kardeş okulunuz değil mi? Diye sordu Chris, Knox'a bakarak. Öyle sayılır. Ginny, Hanley Hall'un tiyatro oyununa katılacak mısın? Diye sordu Chris. Knox'a döndü. Bir yaz gecesi rüyasını sergileyeceklermiş. Belki, diyerek omuz silkti Ginny. Chet'le nasıl tanıştınız? Diye sordu Knox Chris'e. İki kız ona baktılar. Yani, diye kekeledi Knox. Chet, Ridgeway futbol takımında oynuyor. Ben de Amerikalıların başıyım, diye açıkladı Chris. Daha önce Wilton'a devam ediyordu ama oradan atıldı. Ginny'e baktı. Bence oyunda yer almalısın Ginny. Çok başarılı olacağından eminim. Ginny utanarak yere baktı. O sırada Chet kapıya gelmişti. Chris, diyerek gülümsedi. Zafer bizim. Hadi gidelim. Seninle tanıştığıma sevindim Knox, diyerek gülümsedi. Chris dışarı çıkarken Chet'le el ele tutuşmuşlardı. Hoşça kal Jean. Ben de seninle tanıştığıma sevindim Chris, diyebildi Knox güçlükle. Yemek hazır olana kadar oturalım istersen, diye önerdi Ginny. Uzun bir sessizlik oldu. Chet, Bucky sırf bir yere rahatça park edebilmek için istedi. Ginny kızardı. Söyleyecek daha iyi bir şey bulamamıştım. Knox pencereden Chris'le Chet'e bakıyordu. O an kıskançlıktan kalbinin sıkıştığını hissetti. 2 saat sonra Knox adeta sendeleyerek yatakhane lobisinden içeri girdi. Neil, Cameron, Mix, Charlie ve Pete oturmuş matematik çalışıyorlardı. Daha doğrusu diğerleri çalışırken Pete ve Mix küçük bir radyoyu monte etmeye uğraşıyorlardı. Knox bir koltuğa çöktü. Yemek nasıldı? Diye sordu Charlie. Çatlayacak gibi görünüyorsun. Neler ikram ettiler? Neydi o belirsiz Wilton eti mi? Berbattı, diye sızlandı Knox. Korkunçtu. Hayatımda gördüğüm en güzel kızla karşılaştım. Neil oturduğu yerden fırlayıp Knox'un yanına koştu. Sen delirdin mi? Bunun neresi kötü? Kötü. Çünkü kız bir anlamda Chet Danbury'nin nişanlısı sayılır. Rezil herifin teki Chet, diye homurdandı Knox. Çok kötü, dedi Pete. Çok kötü mü? Çok kötü falan değil. Tam bir trajedi bu. Knox bağırdı. İşe yaramaz herifin tekine aşık olmak zorunda mıydı sanki? Bütün güzel kızları işe yaramaz herifler kapıyor zaten, dedi Pete ciddi ciddi. Bunu biliyorsun. O kızı unut. Trigonometri kitabını çıkart ve 12. problemi çöz. Unutamam Pete. Matematik falan düşünecek halim de yok şimdi. Bal gibi düşünebilirsin. Tanjant durumuna düştüğüne göre trigonometrinin içine girmişsin bile. Mix yüksek sesle güldü. Of Mix, çok kötü bir espriydi, dedi Cameron başını sallayarak. Mix aptal aptal güldü. Ben zekice bir espri olduğunu düşünmüştüm. Knox odayı arşınlamaktan vazgeçip arkadaşlarına döndü. Gerçekten onu unutmam gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Başka seçeneğin var mı? Dedi Pete. Knox, Pete'in önünde sanki evlenme teklif eder gibi diz çöktü. Sadece sen, dedi, abartılı bir biçimde içini çekerek. Bir tek sen varsın. Pete onu itti. Knox kendini bir iskemleye attı. Diğerleri de yeniden matematik çalışmaya başladılar. Bu gecelik bu kadar yeter, dedi Mills çalışma grubundakilere. Hiç merak etmeyin. Yarın daha fazla ödevimiz olacak nasıl olsa. Baksanıza, Todd nerelerde? Diye sordu Cameron kitaplarını toplarken. Tarih çalışmak istediğini söyledim, dedi Neil. Haydi Knox, dedi Cameron. Bu aşk seni öldürmez, korkma. Hem belki onun aşkını kazanmanın bir yolunu bulursun. Unutma, günü yaşamak gerek. Knox gülümsedi. Oturduğu kanepeden kalktı ve diğerlerinin peşinden odasına doğru yürüdü. Ertesi sabah John Keating masasının yanında bir iskemleye oturdu. Oldukça ciddi ve sessiz görünüyordu. Çocuklar, dedi ders zili çalınca. Pritchard kitabınızın sayfa 21'deki giriş bölümünü açın. Bay Perry, Neil'i işaret etti. Rica etsem şiiri anlamak başlıklı ön sözün ilk paragrafını yüksek sesle okur musunuz? Sınıftakiler kitapta metni buldular ve oturdukları yerde dikleşerek Neil okurken takip etmeye başladılar. Şiiri anlamak. Doktor Evan Pritchard. Şiiri tam anlamıyla anlayabilmek için önce ölçüsünü, uyağını ve mecazlarını iyi kavramalı, sonra iki soru sormalıyız. 1. Şiirin amacı ifade edilirken ne kadar sanatsal bir dil kullanılmış? 2. Bu amaç ne kadar önemli? Birinci soru için mükemmelliğini, ikinci soru önemini ölçüyor. Bu sorulara yanıt bulduktan sonra şiirin başarısına karar vermek hiç de zor değil. Eğer şiirin mükemmellik puan grafiğini bir grafiğin yatay, önemi ise dikey çizgisinde gösterilirse, toplam alanı hesaplayarak şiirin başarısını ölçebiliriz. Byron yatay çizgide yüksek, ancak dikey çizgide ortalama bir puan alabilir. Diğer yanda Shakespeare'in bir sonesi, hem yatay hem de dikey çizgide yüksek puan alarak büyük bir alanı kaplayacak. Bu da bize şiirin gerçekten çok başarılı olduğunu gösterecektir. Neil okurken Keating ayağa kalktı ve tahtaya gitti. Bir grafik çizerek Shakespeare'in sonesinin Byron'un şiirlerinden nasıl daha üstün olabileceğini çizgiler ve taramalarla gösterdim. Neil okumaya devam etti. Bu kitapta şiiri incelerken bu ölçme yöntemini kullanmalısınız. Böylece şiiri daha iyi değerlendirebilir hale geleceksiniz. Bu da şiiri daha çok sevmenizi ve daha iyi anlamanızı sağlayacak. Neil durdu. Keating sınıftakilerin dinlediklerini iyice sindirebilmeleri için bir süre bekledi. Sonra gensini temizledi ve ürkütücü bir çığlık attı. Ah, iğrenç, rezalet, pislik. Kitaplarınızdan çıkarıp atın bunu. Haydi bütün sayfayı yırtın. Bu çöpün ait olduğu yere gitmesini istiyorum. Çöp kutusunu kapıp sıraların arasında dolaşmaya başladı. Durup her öğrencinin kitaptan kopardığı sayfayı kutuya atmasını bekliyordu. Bütün sınıf kahkahalar atıyordu. İyi koparın, diye uyardı onları Keating. Bir parçası bile kalmasın. Doktor Evan Pritchard, rezil bir adamsınız siz. Kahkahalar öylesine artmıştı ki koridorun öbür ucunda bulunan İskoç Latince öğretmeni Bay McAllister neler olduğunu merak etti. Sınıfından çıkıp gelerek kapı camından içeri baktı ve oğlanların kitaplarındaki sayfaları yırttıklarını gördü. Neye uğradığını şaşırarak kapıyı açtı ve Keating'in sınıfına daldım. Burada neler... diye söze başladı McAllister. Ama sonra birden elinde çöp kutusuyla duran Keating'i fark etti. Özür dilerim Bay Keating, sizi görmedim, dedi. Utanarak arkasını dönüp çıktı ve kapıyı arkasından yavaşça kapattı. Keating kasılarak sınıfın arka tarafına yürüdü. Çöp kutusunu yere koydu ve içine zıpladı. Sınıftakiler yüksek sesle güldüler. Keating'in gözlerinde alevler dans ediyordu. Sonra birkaç kez çöplerin üzerinde tepindi. Tekrar dışarı zıpladı ve kutuya bir tekme savurdu. İşte bu savaştır, çocuklar, diye bağırdı. Savaş! Sizler kritik bir dönemeçte olan ruhlarsınız. Ya akademik Hoyi Polini'nin baskısına yenik düşeceksiniz ve meyveler daha dalındayken ölecek, ya da bireyler olarak zafer kazanacaksınız. Korkmayın, bu okulun sizden benim dersimde öğrenmenizi istediklerini öğreneceksiniz. Ancak eğer ben işimi doğru dürüst yaparsam bundan çok daha fazlasını da öğrenebilirsiniz. Örneğin dile ve sözcüklere lezzet katmayı öğrenebilirsiniz. Çünkü kim ne derse desin, sözcükler ve fikirler dünyayı değiştirebilecek güce sahiptir. Biraz önce hoi poli terimini kullandım. Bunun ne anlama geldiğini bilen var mı? Mix elini kaldırdı. Hoi poli sürü anlamına gelmiyor mu? Kesinlikle doğru Mix, dedi Keating. Sürünün Yunancası. Ancak kullanırken dikkatli olun bence. Yoksa siz de Hoi Poli'nin bir parçası oluverirsiniz. Keating sırıtarak sınıfın arka tarafına doğru yürüdü. Şimdi Bay Pete, 19. yüzyıl edebiyatının işletme ya da tıp fakültesiyle hiç ilgisinin olmadığını düşünüyordur. Belki de uyakları ve ölçüyü öğrenip sonra sessizce hayattaki asıl hedeflerimize ulaşmak için gösterdiğimiz çabaları dönmemiz gerektiğini düşünüyordur. Pete gülümseyerek başını salladı. Kim, ben mi? Diye sordu. Keating arkasındaki duvara bir yumruk attı. Ses davul sesi gibi yankılandı. Bütün sınıf sıçrayarak arkaya döndü. İşte, diye fısıldadı Keating meydan okur gibi. Diyorum ya, saçmalık. İnsan, insan ırkının bir üyesi olduğu için şiir okur ve insan ırkı tutkuyla doludur. Tıp, hukuk, bankacılık, bunlar hayatı devam ettirmek için gereklidir. Ama şiir, aşk, sevgi, güzellik, bunlar da bizim yaşama nedenlerimizdir. Size Whitman'ın bir şiirini okuyorum. Ah ben, ah hayat. Durmadan tekrarlayan sorulara, sadakatsizlerle dolu bitmek bilmeyen trenlere, aptallarla dolu şehirlere, ne olmalı cevabım? Ah ben, ah yaşam. Yanıt: Buradasın işte. Hayat ve kimlik devam ediyor. Güçlü oyun devam ediyor. Belki sen de katılırsın bir dizeyle. Keating durdu. Sınıf sessizdi. Şiirin mesajını algılamaya çalışıyorlardı. Keating çevresine bakındı ve son iki dizeyi tekrarladı. Güçlü oyunlar devam ediyor. Belki sen de katılırsın bir dizeyle. Bir süre sınıfın arka tarafında sessizce dikildi. Sonra öne doğru yürüdü. Bütün gözler onun heyecan dolu yüzünde kenetlendi. Kate'in gözlerini sınıfta gezdirdi. Sizin dizeniz ne olacak? Diye sordu üzerine basa basa. Uzun bir süre bekledim. Sonra yumuşak bir sesle konuşarak gergin havayı dağıttı. Kitaplarınızın 60. sayfasını açın. Wordsworth'ün romantizm hakkında söylediklerine bakalım.